Büyük Mücadele 8. Luther Kurultayın Önünde. Almanya tahtına yeni bir imparator, 5. Karl Schalken çıkmıştı ve Roma'nın temsilcileri tebriklerini sunmak ve hükümdarı gücünü reformun aleyhine kullanmaya teşvik etmek üzere koşturdular. Öte yandan Schalken'in tahtını büyük ölçüde kendisine borçlu olduğu Saksonya seçici prensi, Luther'e kendisini savunma hakkı vermeden kendisine karşı hiçbir işlemde bulunmamasını rica etti. İmparator bu nedenle büyük bir şaşkınlık ve utanç içinde kaldı. Papalık yanlıları Luther'i ölüme gönderecek olan bir imparatorluk tebliğinden daha azıyla yetinmeyeceklerdi. Seçici prens, ne majestelerinin ne de başka birisinin Luther'in yazılarının çürütüldüğünü kanıtlayamadığını kararlılıkla bildirdi. Bu nedenle eğitimli, dindar ve tarafsız yargıçların huzurunda kendisini savunabilmesi için Doktor Luther emniyet güvencesi verilmesini talep etti. 11. Bölüm. Tüm tarafların gözü şimdi Schalken'in tahta çıkmasından kısa bir süre sonra Worms'ta toplanan Alman eyaletleri toplantısına çevrilmişti. Bu ulusal konseyde ele alınacak önemli siyasi sorunlar ve görüşler vardı. Almanya prensleri ilk kez genç hükümdarlarıyla müzakereli bir toplantıda bir araya geleceklerdi. Memleketin dört bir yanından gelen kilise ve devlet ileri gelenleri toplanmıştı. Asil, güçlü ve kalıtsal haklarına düşkün dünyasal önderler, mevki ve güç bakımından üstünlüklerinin bilincinde olmanın heyecanıyla dolu görkemli rahipler, azametli şövalyeler ve onların silahlı uşakları ve uzak yabancı ülkelerden gelen elçiler tümü Worms'ta toplanmışlardı. Ancak bu geniş toplulukta en fazla ilgiyi uyandıran konu Sakson reformcunun davasıydı. Schalken, seçici prense önceden Luther'i kendisiyle birlikte kurultaya getirmesini emretmiş, ayrıca ona koruma güvencesi ve tartışmalı konularda yetkin kişilerle serbest müzakere edebilmesi sözü vermişti. Luther, imparatorun huzuruna çıkacağı için heyecanlıydı. Sağlığı o sırada çok bozulmuştu. Yine de seçici prense şunları yazdı: "Worms'a sağlıklı bir halde gidemezsem hasta halimle götürsünler. Zira imparator beni çağırıyorsa, bunun Allah'tan bizzat gelen bir çağrı olduğundan şüphe etmem. Bana karşı şiddete başvurmak isterlerse, ki bu çok muhtemeldir, zira benim huzura çıkmamı emretmeleri öğrenme arzularından dolayı değildir. Konuyu Rabbin ellerine bırakırım." Üç genç adamı kızgın fırının içinde koruyan kişi halen yaşamakta ve hüküm sürmektedir. "O beni kurtarmazsa hayatımın önemi yok" demektir. Sadece müjdenin kötülerin aşağılamalarına maruz kalmasını önleyelim ve bunda başarılı olmalarından korkarak gerekirse bunun için kanımızı dökelim. Herkesin kurtuluşuna yaşamamın mı yoksa ölmemin mi en büyük katkıyı sağlayacağına karar vermek bana düşmez. Benden her şeyi bekleyebilirsiniz. Kaçmak ve sözümden dönmek dışında. Kaçmaya gelince kaçamam. Geri adımsa hiç atamam. Adı geçen eser 7. kitap 1. bölüm. Worms'ta Luther'in kurultayın huzuruna çıkacağı haberi yayıldığında havaya bir heyecan dalgası hakim oldu. Davanın özellikle emanet edildiği papalık temsilcisi Aleander telaşa kapılıp öfkelendi. Bunun sonucunun papalık açısından felaket olacağını gördü. Papa'nın zaten mahkumiyet kararını verdiği bir davanın yeniden ele alınması, Yüce Papa'nın yetkisine gölge düşürmek anlamına gelecekti. Üstelik bu adamın belagatli ve güçlü iddialarının birçok prensin Papa'nın davasından dönmesine neden olabileceğinden endişe ediyordu. Bu nedenle ivedilikle Schalken'e giderek Luther'in Worms'ta huzuru alınmasına karşı çıktı. Bu sıralarda Luther'in aforoz edildiğini bildiren ferman çıkarıldı. Bu durum temsilcinin açıklamalarıyla bir araya geldiğinde imparatoru boyun eğmeye zorladı. Seçici prense yazarak Luther'in geri adım atmaması halinde Wittenberg'te kalması gerektiğini bildirdi. Bu zaferden tatmin olmayan Aleander, tüm gücü ve kurnazlığıyla çalışarak Luther'in mahkum edilmesini sağlamaya uğraştı. Daha iyi bir davaya layık bir kararlılıkla konuyu prenslerin, piskoposların ve toplantının diğer katılımcılarının dikkatine sunarak reformcuyu kışkırtıcılık, isyan, kutsallara saygısızlık ve küfürle suçladı. Fakat temsilcinin sergilediği sertlik ve ihtiras, kendisini harekete geçiren ruhu açıkça ortaya koyuyordu. Genel görüş, dindarca bir gayretten çok nefret ve intikam duygusuyla hareket ettiği yönündeydi. Adı geçen eser, 7. kitap, 1. bölüm. Kurultaydakilerin çoğunluğu Luther'in davasını desteklemeye her zamankinden çok yatkındı.
Aleander, daha büyük bir gayretle imparatora papalık tebliğlerini uygulama görevini vurguladı. Ancak Almanya yasalarına göre bu, prenslerin mutabakatı sağlanmadan gerçekleştirilemezdi. Sonunda temsilcinin usandırıcı ısrarından bıkan Şarken, davasını kurultaya sunmasını bildirdi. Papalık elçisi için gurur verici bir gündü. Topluluk muazzam bir topluluktu. Dava ise daha da büyüktü. Aleander, tüm kiliselerin anası ve efendisi olan Roma adına ricada bulunacaktı. Bir araya toplanmış olan Hristiyan aleminin prenslerinin huzurunda Petrus'un hükümranlığını kanıtlayacaktı. Belagat yeteneğine sahipti ve günün şartlarından istifade etti. Roma'nın mahkum edilmesinden önce en yetkin konuşmacısı tarafından en saygıdeğer mahkemenin huzurunda temsil edilmesi ve davasını sunması Allah'ın takdiriydi. 4. Bölüm. Reformcuyu destekleyenler bir takım şüphelerle Aleander'in konuşmasının yaratacağı etkiyi beklemeye başladılar. Saksonya seçici prensi orada bulunmuyordu. Fakat verdiği talimatla konsey üyelerinin bazıları katılarak papalık temsilcisinin konuşmasından notlar aldılar. Aleander, eğitiminin ve belagatinin bütün gücüyle gerçeği yıkmak amacıyla üzerine yüklendi. Luther'i, kilisenin ve devletin, ölülerin ve dirilerin, ruhban sınıfının ve sıradan halkın, konseylerin ve Hristiyan direylerin düşmanı olarak göstererek birbiri ardınca suçlamalarda bulundu. Luther'in yanıldılarının 100.000 sapkını ateşe göndermeye yetecek kadar büyük olduğunu ilan etti. Sonuç olarak yenilenen imanın bağlılarına karşı nefret uyandırmaya çalıştı. Tüm bu Luther yanlıları nedir? Küstah eğitimciler, yozlaşmış rahipler, ahlaksız keşişler, cahil hukukçular ve alçalmış soylulardan oluşan bir güruh ve akıllarını çelerek saptırdıkları sıradan halktan oluşmaktadır. Katolikler onlardan sayıca, yetenekte ve güçte ne kadar daha üstündür? Bu şerefli kuruldan oy birliğiyle çıkacak olan karar, safları aydınlatacak, akılsızları uyaracak, kararsızların karar vermesini sağlayacak ve zayıfları güçlendirecektir. 3. Bölüm. Her çağda gerçeğin savunucularına böyle silahlarla saldırılmıştır. Aynı iddialar, yerleşik yanılgılara karşı Allah'ın sözünün açık ve doğrudan öğretilerini sunmaya cüret edenler karşısında halen öne sürülmektedir. Popüler bir iman arzulayanlar, bu yeni öğretileri duyuranlar da kim diye bağırmaktadır. Fakir sınıftan, eğitimsiz bir avuç insan, yine de gerçeğe sahip olduklarını ve Allah'ın seçilmiş halkı olduklarını iddia ediyorlar. Cahillerdir ve aldatılmışlardır. Bizim kilisemizse hem sayıca hem de etkinlik bakımından ne kadar da üstündür? Aramızda ne kadar çok eğitimli ve büyük adamlar vardır? Ne kadar daha fazla güç bizim yanımızdadır? Bunlar dünya üzerinde büyük etki bırakan iddialardır. Ancak reformcunun zamanında ne kadar inandırıcılıktan uzak iseler, günümüzde de inandırıcılıktan uzaktırlar. Reform, pek çok kişinin sandığı gibi Luther'le sona ermedi. Bu dünyanın tarihinin sonuna kadar devam edecektir. Luther, Allah'ın kendisi üzerinde parlamasına izin verdiği ışığı başkalarına yansıtarak harika bir iş yapmıştır. Ancak dünyaya verilecek olan ışığın tamamını almamıştır. O günden bugüne kutsal yazılar üzerinde sürekli olarak yeni ışık parlamakta, yeni hakikatler durmaksızın açılmaktadır. Temsilcinin konuşması kurultay üzerinde derin bir etki bıraktı. Papalığın savunucusunu Allah'ın sözünün açık ve ikna edici gerçekleriyle yenilgiye uğratacak olan Luther mevcut değildi. Hiç kimse reformcuyu savunmaya çalışmadı. Yalnızca onu ve öğretilerini mahkum etmek için değil, mümkünse sapkınlığı da kökünden söküp atmak için genel bir eğilim ortaya çıktı. Roma, davasını savunmak için en uygun fırsata kavuşmuştu. Kendisini haklı çıkarmak için söylenebilecek olan her şey söylenmişti. Fakat görünürde zafer olan şey aslında bozgunun habercisiydi. Bundan böyle gerçekle yanılgı arasındaki çelişki, mücadele açık bir savaşa dönüştüğü için daha net olarak görülebilecekti. O günden itibaren Roma hiçbir zaman eskisi kadar güvende duramayacaktı. Kurultay üyelerinin çoğunluğu Luther'i Roma'nın intikamına teslim etmekte tereddüt etmeyecek olsa da, pek çoğu kilisedeki ahlaksızlığı görüyor ve buna çok üzülüyor, Alman halkının hiyerarşinin yozlaşması ve açgözlülüğü nedeniyle çektiği sıkıntıları gidermeyi arzuluyordu. Temsilci, papalığın egemenliğini en olumlu ışığın altında sunmuştu. Şimdi ise Rab, kurultayın üyelerinden birini etkileyerek papalığın zorbalığının etkilerini gerçek bir şekilde resmetmesini sağlıyordu. Saksonya dükü George, prenslerin toplantısında asil bir dayanıklılıkla ayağa kalkarak papalığın aldatmacalarını ve iğrençliklerini ve bunların korkunç sonuçlarını dehşet verici bir kesinlikle açıkladı. Sözlerini şöyle tamamladı. Bunlar Roma'ya karşı yüksek sesle tanıklık eden suistimallerden bazılarıdır. Her türlü utanç duygusunu bir kenara bırakmışlar ve tek hedefleri para, para ve paradır. Öyle ki, gerçeği öğretmesi gereken vaizlerin ağızlarından, yalandan başka bir şey çıkmıyor. Üstelik bunlar yalnızca hoş görülmekle kalmıyor, bir de ödüllendiriliyorlar. Zira yalanları ne kadar büyük olursa, kazançları da o kadar büyük oluyor. Böylesi zehirli sular, işte bu bozuk kaynaktan akıyor. Sefahat, açgözlülüğe dostluk eli uzatmaktadır. Yazık ki, bu kadar zavallı canı, ebedi lanete itmekte olan ruhban sınıfının neden olduğu bu rezalettir. Genel bir yenilenme hareketi başlamalıdır. Adı geçen eser 7. kitap 4. bölüm. Papalığın suistimallerini Luther'in kendisi bile bundan daha yetkin ve güçlü bir şekilde kınayamazdı. Konuşmacının, reformcunun kararlı bir düşmanı olmasıysa sözlerini daha da etkili hale getirmişti. Topluluğun gözleri açılsaydı, aralarında bulunan, yanılgının karanlığına doğru ışık huzmeleri tutan ve zihinlerle kalpleri gerçeği kabul etmek üzere açan Allah'ın meleklerini göreceklerdi. Reformun karşıtlarını bile kontrol altında tutan, böylece tamamlanacak olan muazzam işin yolunu hazırlayan, gerçeğe ve hikmete sahip olan Allah'ın gücüydü. Martin Luther mevcut değildi, fakat o toplantıda Luther'den daha büyük olanın sesi duyuldu. Kurultay tarafından vakit geçirmeden Alman halkına böylesi yük olan papalık baskılarının listesini yapmak üzere bir komisyon göreve atandı. 101 maddeden oluşan bu liste imparatora sunularak bu suistimallere karşı acil önlemler alması için ricada bulunuldu. Müracaatçılar, Hristiyan canlar nasıl da yitip gidiyor dediler. Hristiyan aleminin ruhsal başının etrafını saran rezaletler yüzünden ne yağmalamalar ne zorbalıklar yapılıyor. Halkımızın yıkımına ve aşağılanmasına engel olmak bizim görevimizdir. Bu nedenle sizden acizane dileğimiz, büyük bir ivedilikle genel bir reform hareketi düzenlemeniz ve tamamlanmasını sağlamanızdır. Adı geçen eser, 7. kitap, 4. bölüm. Konsey şimdi reformcunun kendi huzuruna çıkmasını talep ediyordu. İmparator, ricalara, itirazlara ve Aleander'ın tehditlerine rağmen sonunda razı oldu ve Luther, kurultayın huzuruna çağrıldı. Çağrı belgesiyle birlikte kendisinin güvenli bir yere dönmesini sağlayacak olan emniyet güvencesi de çıkarıldı. Bunlar Luther'i Worms'a götürmekle de görevlendirilen bir haberci tarafından Wittenberg'e getirildi. Luther'in dostları korkuya ve sıkıntıya kapıldılar. Ona karşı gösterilen ön yargıyı ve husumeti bildiklerinden aldığı emniyet güvencesine bile riayet edilmeyeceğinden korktular ve hayatını tehlikeye atmaması için ona yalvardılar. Şu yanıtı verdi. Papalık yanlıları benim Worms'a gitmemi değil, mahkum edilmemi ve ölmemi istiyor. Önemi yok. Benim için değil, Allah'ın sözü için dua edin. Mesih bana bu yanılgı hizmetçilerini yenmem için kendi ruhunu verecektir. Onları hayatım boyunca küçümsedim. Ölümümle ise onlara karşı zafer kazanacağım. Worms da beni geri adım atmaya zorlamakla meşguller. Benim geri adımımsa şöyle olacak. Önceden Papa'nın Mesih'in vekili olduğunu söylemiştim. Şimdi ise onun Rabbimizin düşmanı ve iblisin elçisi olduğunu ileri sürüyorum. Adı geçen eser 7. kitap 6. bölüm. Luther tehlikeli yolculuğuna tek başına çıkmayacaktı. İmparatorluk habercisinin yanı sıra en yakın dostlarından üçü ona eşlik etmeye karar verdi. Melanchthon da onlara katılmayı arzuluyordu. Kalbi Luther'le birlik olmuştu ve onu gerekirse hapse ya da ölüme dek izlemek için can atıyordu. Fakat ricaları geri çevrildi. Luther yok edilecek olursa reformun umutları bu genç yardımcının üzerine kalacaktı. Reformcu Melanchthon'dan ayrılırken şöyle dedi. Geri dönmezsem ve düşmanlarım beni ölüme gönderirse ders vermeye devam et ve gerçeğe bağlı kal. Benim yerime sen çalış. hayatta kalırsan benim ölümümün önemi kalmayacaktır. Adı geçen eser, 7. kitap, 7. bölüm. Luther'i geçirmeye gelen öğrenciler ve yurttaşlar derinden etkilendiler. Kalplerine müjdenin dokunduğu büyük bir kalabalık ağlayarak ona veda etti. Böylece reformcu ve yoldaşları Wittenberg'den yola koyuldular. Yolculuk boyunca insanların zihinlerinin karanlık önsezilerle bunaldığını gördüler. Bazı kasabalarda onlara hiç saygı gösterilmedi. Gecelemek için durakladıklarında dost canlısı bir rahip, Luther'in önüne şehit edilen bir İtalyan reformcunun resmini koyarak korkularını dile getirdi. Ertesi gün Luther'in yazılarının Worms'ta yasaklandığını öğrendiler. İmparatorluk habercileri imparatorun fermanını duyuruyorlar. Halka yasaklanan eserleri yargıçlara getirmelerini bildiriyorlardı. Luther'in konseyde güvende olacağından endişe eden haberci, kararlılığının zaten sarsılmış olabileceğini düşünerek yine de devam edip etmek istemediğini sordu. Luther, "Her kentte yasaklansam bile yoluma devam edeceğim." yanıtını verdi. Adı geçen eser, 7. kitap, 7. bölüm. Luther Erfurt'ta saygıyla karşılandı. Daha önce sık sık dilenci torbasıyla geçmiş olduğu sokaklardan bu kez etrafı kendisini takdir eden kalabalıklarla çevrili olarak geçti. Manastırdaki hücresini dolaştı ve şimdi Almanya'yı dolduran ışığın kendi canı üzerine dökülmesini sağlayan mücadeleleri düşündü. Vaaz vermesini istediler. Bunu yapması yasaklanmıştı. Fakat haberci ona izin verdi ve bir zamanlar manastırın angaryacısı olan keşiş şimdi kürsüye çıktı. Kalabalık bir topluluğa Mesih'in sözlerini iletti. "Size esenlik olsun. Filozoflar, doktorlar ve yazarlar," dedi, "insanlara sonsuz yaşamı elde etmenin yolunu öğretmeye çalıştılar ve bunda başarılı olamadılar. Şimdi bunu size söylüyorum. Allah, ölümü yok etmek, günahın kökünü kazımak ve cehennemin kapılarını kapamak için bir tek adamı, Rab İsa Mesih'i ölümden diriltmiştir. Kurtarış işi budur. Mesih zafer kazanmıştır. Sevinçli haber budur. Biz de kendi çabamızla değil, onun işiyle kurtuluruz. Rabbimiz İsa Mesih şöyle dedi: Size esenlik olsun, ellerime bakın. Yani işte ey insan, günahını gideren ve seni fidyeyle kurtaran benim, yalnızca benim ve şimdi huzura sahipsin," diyor Rab. Gerçek imanın kutsal bir yaşamla ortaya serileceğini göstererek devam etti. Allah bizi kurtardığına göre işlerimizi ona makbul olacakları şekilde düzene koyalım. Zengin misin? Malların fakirlerin ihtiyaçlarına hizmet etsin. Fakir misin? Hizmetlerin zenginlere makbul olsun. Verdiğin emek yalnızca sana fayda sağlıyorsa, sözde Allah'a verdiğin hizmet yalandan başka bir şey değildir. Adı geçen eser, 7. kitap, 7. bölüm. Halk büyülenmiş gibi dinliyordu. Açlıktan kırılan bu canlar için yaşam ekmeği bölünmüştü. Mesih, gözlerinin önünde papaların, piskoposların, imparatorların ve kralların üzerine yüceltiliyordu. Luther, kendi tehlike altındaki konumundan hiç bahsetmedi. Düşünceleri ve duygudaşlığı kendi üzerine odaklamaya çalışmadı. Mesih'in düşüncesiyle kendi benliğini gözden çıkarmıştı. Golgota'da ölen adamın ardında kaybolarak yalnızca günahkarların kurtarıcısı olan İsa'yı sunmayı amaçlıyordu. Reformcu yoluna devam ederken gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. Hevesli bir kalabalık çevresini sardı ve dostane sesler onu Roma yanlılarının amacı konusunda uyardı. Bazıları, "Seni yakacaklar," dediler. Jan Hus'a yaptıkları gibi seni yakıp kül edecekler. Luther şu yanıtı verdi: "Worms'tan Wittenberg'e kadar uzanan, alevleri göğe erişen bir ateş yaksalar bile içinden Rabbin adıyla yürüyüp geçerim. Onların önüne çıkarım. Bu behemotun ağzına girer, dişlerini kırarak Rab İsa Mesih'i ilan ederim." Adı geçen eser, 7. kitap, 7. bölüm. Worms'a yaklaştığı haberi büyük heyecan yarattı. Dostları güvenliğinden endişeleniyor, düşmanları ise hedeflerine ulaşamamaktan korkuyorlardı. Onu kente girmekten caydırmak için büyük çaba sarf edildi. Papalık yanlılarının kışkırtmasıyla dost canlısı bir şövalyenin şatosuna çekilmesi teklif edildi. Burada tüm anlaşmazlıkların tatlılıkla çözülebileceği duyuruldu. Dostları kendisini bekleyen tehlikeleri anlatarak korkularını uyandırmaya çalıştılar. Tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Halen sarsılmamış olan Luther ilan etti: "Worms'taki iblislerin sayısı damlardaki kiremitlerden fazla bile olsa yine de oraya gideceğim." Adı geçen eser, 7. kitap, 7. bölüm. Worms'a vardığında büyük bir kalabalık onu karşılamak için kapılara akın etti. İmparatoru karşılamak için bile bu kadar büyük bir topluluk bir araya gelmemişti. Yoğun bir heyecan vardı. Kalabalığın arasından tiz ve hüzünlü bir ses cenaze ağıtı okuyarak Luther'i kendisini bekleyen akıbete karşı uyardı. Luther arabasından inerken, "Benim koruyucum Allah olacaktır," dedi. Papalık yanlıları Luther'in gerçekten Worms'a gelmeye cüret edebileceğini sanmamışlardı. Bu yüzden onun gelişiyle şaşkınlığa uğradılar. İmparator derhal danışmanlarını toplayarak nasıl bir yol tutulması gerektiğini sordu. Katı bir papalık yanlısı olan bir piskopos şöyle dedi. "Bu konu üzerinde uzun zamandır görüşüyoruz. Majesteleri bu adamdan bir an önce kurtulmalıdır." Sigismund Jan Hus'u yaktırmadı mı? "Bir sapkına emniyet güvencesi vermekle ve bunu uygulamakla yükümlü değiliz." İmparator, "Olmaz," dedi. "Sözümüzü tutmalıyız." Adı geçen eser 7. kitap 8. bölüm. Böylece reformcunun dinlenilmesine karar verildi. Tüm kent bu olağanüstü adamı görmek için can atıyordu. Çok geçmeden tüm otel odaları ziyarete gelen kalabalıklarla doldu. Luther, kısa süre önce geçirdiği hastalıktan tam olarak iyileşememişti. 2 hafta süren yolculuğun yorgunluğu üzerindeydi. Ertesi gün gerçekleşecek olan muazzam olaylar için hazırlık yapmalıydı. Bu nedenle sessizliğe ve dinlenmeye ihtiyacı vardı. Fakat onu görme arzusu o kadar büyüktü ki, yalnızca birkaç saat dinlenebildikten sonra etrafı hevesli asiller, şövalyeler, rahipler ve yurttaşlarla çevrildi. Bu kişiler arasında imparatordan kilisenin suistimallerine karşı cesaretle reform talep eden kişiler de vardı. Luther, bunlar hakkında "Hepsi benim müjdemle özgürlüklerine kavuşmuşlardı," diyordu. Martin, sayfa 393. Dostlar gibi düşmanlar da gözü pek keşişi görmeye gelmişlerdi. Ancak o, hepsini sarsılmaz bir soğukkanlılıkla kabul etti ve tümüne ağırbaşlılıkla ve hikmetle yanıtlar verdi. Dayanıklı ve cesur bir duruşu vardı. Zahmetli çalışmaların ve hastalığın izlerini taşıyan zayıf ve solgun yüzünde sevecen, hatta sevinçli bir ifade vardı. Sözlerinin ciddiyeti ve derinden samimiyeti ona düşmanlarının bile karşı koyamadığı bir güç veriyordu. Hem dostlar hem düşmanlar hayretle doldular. Bazıları onu ilahi bir gücün yönlendirdiğinden emindi. Diğerleri ise Ferisilerin Mesih hakkında söyledikleri gibi onu cin çarpmış dediler. Ertesi gün Luther kurultayın huzuruna çağrıldı. Onu mahkeme salonuna götürmek üzere bir imparatorluk memuru görevlendirilmişti. Fakat oraya zorlukla ulaşabildi. Tüm caddeler, Papa'nın yetkisine karşı koyma cüretini gösteren keşişi görmek isteyen hevesli izleyicilerle dolmuştu. Yargıçların huzuruna çıkacağı sırada pek çok muharebede kahramanlık göstermiş olan yaşlı bir general kendisine şunları söyledi. "Zavallı keşiş, zavallı keşiş, şimdi benim de, başka askerlerin de en kanlı savaşlarda bile yaptığımızdan daha asil bir savunma yapacaksın. Fakat davan haklıysa ve bundan eminsen, Allah'ın adıyla devam et ve hiçbir şeyden korkma. Allah seni terk etmeyecek." 8. Bölüm. Luther, uzun süreden sonra konseyin huzuruna çıktı. İmparator tahta oturuyordu. Etrafında imparatorluğun en şerefli kişileri bulunuyordu. O zamana dek hiç kimse Martin Luther'in imanını savunacağı heyetten daha görkemli bir heyetin huzuruna çıkmamıştı. Bu durum, başlı başına papalığa karşı kazanılan zaferin işaretiydi. Papa, adamı mahkum etmişti. Oysa şimdi o bir mahkemenin huzurundaydı. Mahkeme, işte bu eylemiyle kendisini papanın üzerine çıkarmıştı. Papa bu adama yasak koymuş, insan toplumundan ayırmıştı. Buna rağmen saygılı bir dille davet edilmiş ve dünyanın en saygın kurulunun huzuruna kabul edilmişti. Papa onu sonsuz suskunluğa mahkum etmişti. Şimdi ise o Hristiyan aleminin en uzak diyarlarından bir araya gelen binlerce dikkatli dinleyicinin huzurunda konuşmak üzereydi. Böylece Luther'in aracılığıyla muazzam bir devrim başlamıştı. Roma şimdiden tahtından inmeye başlamıştı. Bu aşağılanmaya neden olansa bir keşişin sesiydi. Adı geçen eser 7. kitap 8. bölüm. O kudretli ve namlı heyetin huzurunda doğuştan aşağı dereceden olan reformcu ezilmiş ve utanç içinde gibi görünüyordu. Hislerini gören prenslerden bazıları kendisine yaklaştılar. İçlerinden biri fısıldadı. "Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkma." Başka biri şöyle dedi. "Benden ötürü valilerin, kralların önünde çıkarıldığınızda ne söyleyeceğiniz babanızın ruhuyla size bildirilecek. Böylece Mesih'in sözleri dünyanın kudretli adamları tarafından onun hizmetkarını denenme saatinde güçlendirmek için söylendi. Luther, imparatorun tahtının karşısında bir konuma getirildi. Kalabalık heyetin üzerine derin bir sessizlik çöktü. Sonra bir imparatorluk memuru kalkarak Luther'in yazılarından bir derlemeye işaret etti ve reformcunun iki soruya yanıt vermesini istedi. Bu yazıların kendisine ait olduğunu kabul ediyor muydu ve bunlarda sunulan fikirleri geri alıyor muydu? Kitapların adları okunduğunda Luther ilk soruya kitapların kendisinin olduğunu kabul ederek yanıt verdi. İkinci soruya gelince, dedi, bu soru imanla ve canların kurtuluşuyla ilgili olduğundan ve yeryüzü ve gökyüzündeki en büyük ve en değerli hazine olan Allah'ın sözünü içerdiğinden tefekkür etmeden yanıt verirsem düşüncesizce davranmış olurum. Koşulların gerektirdiğinden daha azını ya da gerçeğin icap ettirdiğinden daha fazlasını söyleyebilir. Böylece Mesih'in şu sözüne karşı saygısızlık etmiş olurum. İnsanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim. Matta 10, ayet 33. Bu nedenle Allah'ın sözüne karşı suç işlemeden yanıt verebilmem için tüm alçak gönüllülüğümle majestelerinden bana zaman vermesini diliyorum. 8. Bölüm. Luther bu ricayı yaparak akıllıca davrandı. Bu hareketiyle heyeti hırsla ya da dürtüleriyle davranmadığına ikna etti. Cesaretiyle ve tavizsizliğiyle tanınan bir kişiden hiç beklenmeyen bu soğukkanlılık ve kendine hakimiyet, Luther'in sözlerinin etkisini arttırdı ve daha sonra sağgörü, kararlılık, hikmet ve ciddiyetle karşılık vermesini sağladı. Ayrıca düşmanlarını hayal kırıklığına uğratarak onların küstahlığını ve gururunu kırdı. Ertesi gün nihai yanıtını vermek üzere huzura çıkacaktı. Gerçeğe karşı birlik olmuş güçleri düşününce bir an için kalbi ağırlaştı. İmanı sarsıldı. Üzerine korku ve titreme geldi ve büyük bir dehşetle bunaldı. Önündeki tehlikeler çoğalıyordu. Düşmanları zafer kazanmak, karanlığın güçleri egemen olmak üzere gibi görünüyordu. Çevresini bulutlar sardı. Bunlar sanki onu Allah'tan ayırıyorlardı. Her şeye egemen. Rabbin kendisiyle birlikte olacağı güvencesini arzuluyordu. Yüreğindeki ızdırapla secdeye kapandı ve Allah'tan başka hiç kimsenin tam olarak anlayamayacağı kırık dökük, yürek parçalayıcı feryatları ağzından döküldü. "Ey her şeye gücü yeten ebedi Allah'ım!" diye yalvardı. "Bu dünya ne kadar korkunç! İşte beni yutmak için ağzını açıyor ve sana ne kadar az güvenim var. Yalnızca bu dünyanın gücüne güveneceksem her şey bitti demektir. Son saatim geldi. Hakkımda hüküm verildi. Ey Allah'ım! Dünyanın bilgeliğine karşı bana yardımcı ol. Bunu ancak sen yapabilirsin. Zira bu benim değil, senin işin. Burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Dünyanın bu yüce kişileriyle çekişebilmek elimden gelmiyor. Fakat bu senin davan ve bu haklı ve ebedi bir dava. Ey Rab! Bana yardım et. Sadık ve değişmez Allah'ım. Hiçbir insana dayanmıyorum. İnsana ait olan her şey belirsizdir. İnsandan kaynaklanan her şey yıkılır. Sen beni bu iş için seçtin. Koruyucum, kalkanım ve sağlam kulem olan sevdiğin İsa Mesih'in aşkına. Yanımda ol. Adı geçen eser, 7. kitap, 8. bölüm. Allah'ın takdiri tüm hikmetiyle Luther'in kendi gücüne güvenerek düşünmeden tehlikeye atılmaması için içinde bulunduğu durumun güçlüğünü görmesini sağlamıştı. Fakat onun dehşetle bunalmasına neden olan şey, en kısa zamanda geleceği görülen, çekeceği sıkıntıların korkusu, işkenceden ya da ölümden çekinmesi değildi. Krizle yüz yüze gelmiş ve onu karşılamakta yetersiz kaldığını görmüştü. Kendi zayıflığı yüzünden gerçeğin davası zarar görebilirdi. Kendi güvenliği için değil, ancak müjdenin zafer kazanması için Allah'la güreşti. Ruhundaki ızdırap ve çekişme, İsrail'in o gece ıssız ırmağın kenarında verdiği mücadele gibiydi. İsrail gibi Tanrı'ya karşı galip geldi. Tamamen çaresiz durumunda imanını güçlü, kurtarıcı Mesih'e yasladı. Kurulun huzuruna yalnız başına çıkmayacağı güvencesiyle güç kazandı. Canı tekrar huzur buldu ve Allah'ın sözünü ulusların hükümdarlarının huzurunda yüceltmesine izin verildiği için sevinç duydu. Luther, aklını Allah'ta bırakarak önündeki çatışmaya hazırlandı. yanıtını tasarlamaya başladı. Kendi yazılarındaki bölümleri inceledi ve kutsal yazılardan duruşunu destekleyecek olan uygun kanıtları çıkardı. Bundan sonra sol eline önünde açık duran kutsal kitabı alarak sağ elini göğe kaldırıp tanıklığını kanıyla mühürlemek zorunda kalsa bile müjdeye sadık kalacağına ve imanını açıkça ikrar edeceğine yemin etti. Adı geçen eser 7. kitap 8. bölüm. Kurultayın huzuruna tekrar çağrıldığında yüzünde korku ya da utancın hiçbir izi yoktu. Sakin ve huzurlu, ancak buna rağmen son derece cesur ve asil bir tavırla dünyanın yüce kişilerinin arasında Allah'ın tanığı olarak durdu. İmparatorluk memuru, öğretilerini geri almayı isteyip istemediği konusundaki kararını sordu. Luther yanıtını yumuşak ve alçak gönüllü bir ses tonuyla sertliğe ve ihtirasa başvurmadan verdi. Tavrı çekingen ve saygılıydı. Ancak buna rağmen heyeti şaşırtan bir özgüven ve sevinç sergiliyordu. Luther, konuşmasına yüce imparator, şerefli prensler, saygıdeğer lordlar sözleriyle başladı ve şöyle devam etti. Dün bana verilen emir uyarınca bugün huzurunuzdayım ve Allah'ın lütfuyla majestelerini ve saygıdeğer ekselanslarını haklılığından ve gerçekliğinden emin olduğum davanın savunmasını lütfederek dinlemeye davet ediyorum. Eğer bilgisizliğimden dolayı saray kurallarına ya da adabına riayetsizlik edersem, beni bağışlamanızı arz ederim. Zira ben, kralların saraylarında değil, bir manastırın ıssızlığında yetiştim. Adı geçen eser, 7. kitap, 8. bölüm. Bundan sonra soruyu yanıtlamaya geçerek, yayınlanan çalışmalarının tümünün aynı nitelikte olmadığını belirtti. Bazılarında iman ve iyi işlerden söz etmişti. Öyle ki, düşmanları dahi bunları yalnızca zararsız olarak değil, aksine faydalı olarak kabul etmişlerdi. Bunları geri almak, tüm tarafların ikrar ettiği gerçekleri mahkum etmek anlamına gelecekti. İkinci grup, papalığın yozlaşmalarını ve suistimallerini ifşa eden yazılardan meydana geliyordu. Bu çalışmaları iptal etmek, Roma'nın zorbalığını pekiştirecek ve pek çok ve daha büyük saygısızlıklara daha geniş bir kapı açacaktı. Kitaplarının üçüncü grubundaysa, mevcut kötülükleri savunan insanları eleştirmişti. Bunlarla ilgili olarak uygun olandan daha sert davranmış olduğunu açıkça itiraf etti. Hatasız olduğunu iddia etmiyordu. Fakat bu kitapları bile iptal edemezdi. Zira bunu yapması gerçeğin düşmanlarına cesaret verecek ve Allah'ın halkına daha zalimane bir şekilde saldırmak için bunu fırsat bileceklerdi. Ancak ben de bir insanım, Tanrı değilim diye devam etti. Bu nedenle kendimi Mesih'in yaptığı şekilde savunacağım. Eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster. Yüce İmparator, şerefli prensler ve her seviyeden tüm insanlar yanıldığımı peygamberlerin ve elçilerin yazılarından ispatlamanızı Allah'ın merhametiyle sizden arz ediyorum. Buna ikna olduğum zaman her hatamı geri alacağım ve kitaplarımı tutup ateşe atan ilk kişi ben olacağım. Söylemiş bulunduğum sözler, kendime attığım tehlikeyi dikkatle tarttığımı ve düşündüğümü umarım ki açıkça göstermektedir. Fakat müjdenin şimdi de eski zamanlarda olduğu gibi bir rahatsızlık ve anlaşmazlık konusu olduğunu gördüğüme üzülmek bir yana seviniyorum. Bu Allah'ın sözünün niteliği, bu onun kaderidir. İsa Mesih, yeryüzüne barış değil kılıç getirmeye geldim demişti. Allah'ın öğütleri harika ve korkunçtur. Dikkat edin ki, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya çalışırken, kendinizi Allah'ın kutsal sözüne karşı savaşırken bulmayasınız. Ve başa çıkılamaz tehlikeler, şimdiki zamanın felaketleri ve ebedi yıkımdan oluşan korkunç bir fırtınayı üzerinize çekmeyesiniz. Allah'ın öğütlerinden pek çok örnek gösterebilirim. Firavunlardan, Babil'in ve İsrail'in krallarından söz edebilirim. Bu adamların kendi hakimiyetlerini güçlendirmek için, görünürde en hikmetli olan kişilerden aldıkları öğütler, kendi yıkımlarına diğer tüm işlerinden daha çok zemin hazırladı. Allah dağları yerinden oynatır da onlar farkına varmaz. Adı geçen eser 7. kitap 8. bölüm. Luther Almanca konuşmuştu. Şimdi ise aynı sözleri Latince olarak tekrarlaması isteniyordu. Önceki çalışması onu yorgunluktan tüketmesine rağmen isteği yerine getirdi ve konuşmasını ilkiyle aynı netlik ve enerjiyle tekrar yaptı. Bu meseleyi Allah'ın takdiri yönlendiriyordu. Birçok prensin aklı yanılgılar ve batıl inançlarla öylesine körleşmişti ki ilk konuşmada Luther'in mantığındaki gücü görememişlerdi. Ancak konuşmanın tekrarı, ortaya konulan hususları net bir şekilde görebilmelerini sağladı. Gözlerini inatla ışığa yumanlar ve gerçekle ikna olmamaya kararlı olanlar, Luther'in sözlerinin gücü yüzünden çılgına döndüler. Konuşmasını bitirdiğinde, kurultay başkanı kızgınlıkla şunları söyledi. Sana sorulan soruyu cevaplamadın. Net ve kesin bir yanıt vermen gerekiyor. Öğretilerini geri alacak mısın, almayacak mısın? Reformcu yanıtladı. Majesteleri ve ekselansları, benden net, basit ve kesin bir yanıt istediğine göre size bir yanıt vereceğim. O da şöyle olacak. İmanımı papaya veya konseylere teslim edemem. Zira onların sıklıkla hata yaptıkları ve birbirleriyle çeliştikleri gün gibi ortada. Bu nedenle kutsal yazının tanıklığıyla ya da en aşikar mantıkla ikna edilmediğim sürece, belirttiğim metinler beni inandırmadığı sürece ve bunlar vicdanımı Allah'ın sözüne göre bu şekilde bağlı kılmadığı sürece öğretilerimi geri alamam ve almayacağım. Zira bir Hristiyanın vicdanına aykırı olarak konuşması tehlikelidir. Duruşum budur. Elimden başka bir şey gelmez. Allah yardımcım olsun. Amin. Adı geçen eser 7. kitap 8. bölüm. Böylece bu dürüst adam Allah'ın sözünün sağlam temeli üzerinde durdu. Göğün ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Yanılgının gücüne karşı tanıklıkta bulunurken ve dünyayı yenen imanın üstünlüğünü doğrularken, karakterinin yüceliği ve paklığı, kalbindeki sevinç ve huzur orada bulunan herkese açıkça göründü. Bir süre tüm heyetin hayretten dilleri tutuldu. Luther ilk yanıtında alçak bir ses tonuyla, saygılı ve neredeyse itaatkar bir tavırla konuşmuştu. Roma yanlıları bunu cesaretinin kırılmaya başladığına yormuşlardı. Erteleme ricasını yalnızca sözünden dönüşünün ilk adımı olarak görmüşlerdi. Şalken bile yarı küçümser bir tavırla keşişin yorgun yüzüne, sade giysilerine ve konuşmasındaki yalınlığa dikkat çekerek şunları söyledi. Bu keşiş beni hiçbir zaman sapkın yapamaz. Şimdi ise gösterdiği cesaret ve kararlılıkla, ayrıca mantığının gücü ve netliğiyle tüm tarafları şaşkınlığa uğrattı. Hayranlıkla dolan imparator haykırdı. Bu keşiş, korkusuz bir yürek ve sarsılmaz bir cesaretle konuşuyor. Alman prenslerin çoğu, uluslarını temsil eden bu adama gurur ve sevinçle baktılar. Roma yandaşları yenilgiye uğramışlardı. Davaları en elverişsiz bir ışığın altında görünüyordu. Güçlerini geri toplamaya çalıştılar, ancak kutsal yazılarda değil, Roma'nın yanılmaz tezi olan tehditlerde çareyi arayarak. Kurultay başkanı şunları söyledi. Sözünden dönmezsen, imparator ve prensler iflah olmaz bir sapkına karşı hangi yolun tutulması gerektiğini düşünecekler. Luther'in asil savunmasını büyük bir sevinçle dinleyen dostu bu sözlerle titredi. Ancak doktor sakince, Allah yardımcım olsun, zira hiçbir sözümden dönemem dedi. Adı geçen eser 7. kitap 8. bölüm. Kendisine prensler görüşürken kurultaydan çekilmesi talimatı verildi. Büyük bir krizin geldiği hissediliyordu. Luther'in kararlı bir şekilde teslim olmayı reddetmesi, kilise tarihini çağlar boyunca etkileyebilirdi. Geri adım atması için bir fırsat daha verilmesi kararlaştırıldı. Son kez heyetin huzuruna çıkarıldı. Öğretilerini geri alıp almayacağı tekrar soruldu. Hali hazırda vermiş olduğum yanıttan başka verecek bir yanıtım yoktur dedi. Ne vaatlerle ne de tehditlerle Roma'nın emrine boyun eğmeye zorlanamayacağı belli olmuştu. Papalık önderleri, kralları ve asilleri titreten kudretlerinin sıradan bir keşiş tarafından böyle aşağılanmasına çok içerlemişlerdi. İşkencelerle canını alarak kendilerinin gazabını tatmasını istediler. Fakat Luther bu tehlikenin farkında olarak herkese Hristiyan ağırbaşlılığı ve sükûnetiyle konuştu. Sözlerinde gururdan, ihtirastan ve çarpıtmadan eser yoktu. Kendi benliğini ve çevresindeki büyük adamları unutmuş, yalnızca papalardan, piskoposlardan, krallardan ve imparatorlardan sonsuz derecede daha üstün olan kişinin huzurunda bulunduğunu hissetmişti. Luther'in tanıklığıyla kısa bir süre için hem dostlarda hem de düşmanlarda huşu ve merak uyandıran bir kudret ve görkemle Mesih konuşmuştu. Allah'ın ruhu o konseyde hazır bulunuyor ve imparatorluk yöneticilerinin kalplerine işliyordu. Prenslerden bazıları Luther'in davasının haklılığını cesaretle kabul ettiler. Pek çoğu gerçeğe dair ikna olmuştu. Ancak bazılarında bu kalıcı olmadı. Başka bir grupta o zaman için kanaatlerini açıklamayan ancak kutsal yazıları kendileri araştırdıktan sonra gelecekte reformun korkusuz savunucuları olan kimselerden oluşuyordu. Seçici Prens Friedrich, Luther'in kurultayın huzuruna çıkmasını heyecanla beklemişti ve konuşmasını güçlü duygularla dinledi. Doktorun cesaretine, kararlılığına ve soğukkanlılığına sevinç ve gururla tanık oldu ve onu daha büyük bir sebatla savunmaya karar verdi. Mücadeledeki tarafları karşılaştırdı ve papaların, kralların ve piskoposların bilgeliğinin gerçeğin gücü sayesinde boşa çıktığına tanık oldu. Papalık, izleri tüm uluslarda ve tüm çağlarda görülecek olan bir yenilgiye uğramıştı. Papalık temsilcisi, Luther'in konuşmasının yarattığı etkiyi gördüğünde, Roma'nın gücünün emniyeti konusunda daha önce hiç duymadığı kadar büyük bir korkuya kapıldı ve reformcunun yıkımını sağlamak için elinin altındaki tüm araçları kullanmaya karar verdi. Son derece büyük bir saygınlığa sahip olmasını sağlayan belagatini ve diplomatik yeteneklerini kullanarak genç imparatora kudretli Roma başpiskoposluk makamının dostluğunu ve desteğini önemsiz bir keşişin davası için kurban etmesinin akılsızca ve tehlikeli olacağını bildirdi. Sözleri sonuçsuz kalmadı. Şarken, Luther'in savunmasının ertesi günü kurultaya sunulmak üzere bir mesaj yayınlayarak, Katolik inancının sürdürülmesi ve korunması için kendinden öncekilerin uyguladığı politikayı devam ettirmekteki kararlılığını ilan etti. Luther, hatalarından dönmeyi reddettiğine göre kendisine ve öğrettiği sapkınlıklara karşı en sert önlemler alınmalıydı. Kendi akılsızlığıyla yoldan çıkan tek bir keşiş, Hristiyan aleminin imanına başkaldırdı. Kutsallara karşı böylesi bir saygısızlığı bastırmak için krallıklarımı, hazinelerimi, dostlarımı, bedenimi, kanımı, ruhumu ve canımı feda ederim. Aziz Augustin tarikatına bağlı Luther'i kovacak, onu halk arasında en küçük bir kargaşa çıkarmaktan men edeceğim. Bundan sonra ona ve taraftarlarına asi sapkınlar gibi muamele ederek, aforozla, yasaklamayla ve akla gelebilecek her türlü yöntemle onları yok edeceğim. Eyaletlerin prenslerini sadık Hristiyanlar gibi davranmaya çağırıyorum. Adı geçen eser 7. kitap 9. bölüm. İmparator bunlara rağmen Luther'in emniyet güvencesine riayet edilmesini ve hakkında herhangi bir işleme başlanmadan önce evine emniyetle ulaşmasına izin verilmesini buyurdu. Şimdi kurultayın üyeleri tarafından iki zıt fikir ileri sürülüyordu. Papa'nın memurları ve temsilcileri, reformcunun emniyet güvencesinin dikkate alınmamasını tekrar talep ettiler. Ren Nehri, geçen yüzyılda Jan Hus'un küllerini aldığı gibi, bu kez de Luther'in küllerini almalıdır diyorlardı. Adı geçen eser, 7. kitap, 9. bölüm. Ancak Almanya prensleri, kendileri de papalık yanlısı ve Luther'in yeminli düşmanları olmalarına rağmen, kamuya güvenin bu şekilde ihlal edilmesinin ulusun şerefine leke süreceğini belirterek itiraz ettiler. Hus'un ölümünü izleyen felaketleri hatırlattılar ve bu korkunç kötülükleri Almanya üzerine ve genç imparatorlarının başı üstüne getirmeye cüret edemeyeceklerini ilan ettiler. Aşağılık teklife yanıt olarak Şarke'nin kendisi şöyle dedi. Şeref ve sadakat tüm dünyadan sürgün edilse bile prenslerin kalplerinde kendilerine bir sığınak bulabilmelidir. Adı geçen eser 7. kitap 9. bölüm. Ayrıca Luther'in papalık yanlısı düşmanları tarafından reformcuya Sigismund'un Hus'a yaptığı gibi davranmaya, onu kilisenin merhametine terk etmeye ısrarla teşvik edildi. Fakat Hus'un halka açık toplantıda zincirlerini göstererek hükümdara çiğnediği sözünü hatırlattığı sahneyi düşünen 5. Karl şöyle dedi. Sigismund gibi utanca düşmeyeceğim. Cilt sayfa 422. Fakat Şarken, Luther'in sunduğu gerçekleri bile bile inkar ediyordu. Hükümdar, atalarımın örneğini izlemeye kesinlikle kararlıyım diye yazdı. Kitap 9. bölüm. Gerçek ve doğruluk yollarında yürümek için bile olsa, geleneklerin yolundan çıkmamaya karar verdi. Ataları öyle yaptığı için, papalığı tüm zulmü ve yozlaşmasına rağmen destekleyecekti. Böylece atalarının aldığından ileri giden her türlü ışığı almayı reddederek ve onların yapmadığı hiçbir görevi yapmayarak kendi tarafını seçti. Günümüzde kendi atalarının geleneklerine ve adetlerine bu şekilde bağlı kalan pek çok kişi vardır. Rab onlara ilave ışık gönderdiğinde bunu almayı reddederler. Zira bu ışık atalarına gönderilmediğinden onlar bunu almamışlardır. biz atalarımızın bulunduğu yerde değiliz. Dolayısıyla bizim görevlerimiz ve sorumluluklarımız da onlarınkilerle aynı değil. Görevimizin ne olduğunu belirlemek için gerçeğin sözünü kendi başımıza araştırmak yerine atalarımızın örneğini izlersek Allah bizi onaylamayacaktır. Bizim sorumluluğumuz atalarımızınkinden daha büyüktür. Onların aldığı ve bize miras kalan ışıktan sorumluyuz. Ayrıca Allah'ın sözünden şimdi üzerimize yansıyan ilave ışıktan da sorumluyuz. Mesih, imansız Yahudiler için şöyle demişti. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Yuhanna 15, ayet 22. Aynı ilahi güç, Luther aracılığıyla Almanya imparatoruna ve prenslerine de seslenmişti. Işığın, Allah'ın sözünden parlayarak yansımasıyla, onun ruhu, o topluluktaki birçok kişiye son kez çağrıda bulundu. Pilatus'un yüzyıllar önce gururun ve popülerlik duygusunun kalbini dünyanın kurtarıcısına kapatmasına izin verdiği gibi, korkuya kapılan Felix'in gerçeğin habercisine "Şimdilik gidebilirsin, fırsat bulunca seni yine çağırtırım" demesi gibi, gururlu Agrippa'nın "Birazla beni Hristiyan olmaya inandırmaktasın." Elçilerin İşleri 24, ayet 25, 26, 2.28 diye itirafta bulunması, fakat buna rağmen gökten gelen mesajdan yüz çevirmesi gibi, 5. Karl da dünyasal gurur ve politikanın gereklerine boyun eğerek gerçeğin ışığını reddetmeye karar verdi. Luther'e karşı kurulan entrikaların söylentileri yayılarak tüm şehirde büyük heyecan yarattı. Reformcu birçok arkadaş edinmişti ve bunlar, Roma'nın kendi yozlaşmalarını sergilemeye cüret eden herkese karşı hain bir zulümle davrandığını bilerek onu feda etmemeye kararlıydılar. Yüzlerce asil kendilerini onu korumaya adadı. Kralın, Roma'nın denetleyici gücüne acizlikle teslimiyetini açığa vuran mesajını alenen kınayanların sayısı az değildi. Evlerin kapılarında ve kamuya açık yerlerde kimisi Luther'i kınayan, kimisi ise destekleyen afişler asıldı. Bunlardan birinde yalnızca bilge kişinin kayda değer sözleri yazılıydı. Kralın bir çocuksa, vay sana ey ülke! Vaiz 10, ayet 16. Luther'e gösterilen genel ilgi, hem imparatoru hem de kurultayı ona karşı işlenecek herhangi bir haksızlığın ülkenin huzurunu, hatta tahtın istikrarını tehlikeye atacağına ikna etmişti. Saksonyalı Friedrich, reformcuya karşı gerçek hislerini dikkatle gizleyerek zoraki suskunluğunu muhafaza ediyor, aynı zamanda onu yorulmak bilmez bir teyakkuzla koruyarak hem onun hem de düşmanlarının tüm hareketlerini izliyordu. Ancak Luther'le duygudaşlıklarını gizlemeye hiç gerek görmeyen pek çok kimse de vardı. Kendisini prensler, kontlar, baronlar ve hem ruhban hem de dünyasal sınıflardan diğer seçkin kişiler ziyaret ediyordu. Spalatin, doktorun küçük odası gelen ziyaretçilerin hepsini almıyordu diye yazdı. İnsanlar ona sanki insanüstüymüş gibi bakıyorlardı. Onun öğretilerine hiçbir şekilde inanmayanlar bile onun vicdanına karşı gelmektense cesaretle ölmeye yönlendiren yüce doğruluğa hayranlık duymadan edemiyorlardı. Luther'in Roma ile uzlaşmaya razı edilmesi için ciddi gayretler gösterildi. Asiller ve prensler ona, kendi muhakemesini kilisenin ve konseylerin kararlarının üzerine koymakta ısrar etmesi halinde, çok geçmeden imparatorluktan sürgün edileceğini ve kendisini koruyacak hiç kimse olmayacağını bildirdiler. Luther'in bu çağrıya verdiği karşılık şöyle oldu. Mesih'in müjdesi kimseyi gücendirmeden duyurulamaz. Öyleyse tehlike korkusu ya da endişesi beni neden Rab'den ve başlı başına gerçeği meydana getiren o ilahi sözden ayırsın? Hayır, bedenimi, kanımı ve canımı vermeyi tercih ederim. 10. Bölüm. Yeniden imparatorun kararına boyun eğmesi istendi. Bundan sonra korkacağı hiçbir şey kalmayacaktı. Cevap olarak imparatorun, prenslerin ve hatta en mütevazı Hristiyanların benim işlerimi incelemesine ve eleştirmesine tüm samimiyetimle razıyım dedi. Ancak ölçü olarak Allah'ın sözünü almaları koşuluyla. İnsanın ona itaat etmekten başka bir zorunluluğu yoktur. Kutsal yazılarla bağlı ve zincirli olan vicdanımı zorlamaya çalışmayın. Adı geçen eser 7. kitap 10. bölüm. Başka bir çağrıya da şu karşılığı verdi. Emniyet güvencemden feragat etmeye razı gelirim. Bedenimi ve canımı imparatorun ellerine teslim ederim. fakat Allah'ın sözünü asla. Adı geçen eser 7. kitap 10. bölüm. Bir genel konseyin kararına boyun eğmeye istekli olduğunu belirtti. Ancak yalnızca bu konseyin kutsal yazılar doğrultusunda karar vermesi koşuluyla. Allah'ın sözü ve iman söz konusu olduğunda dedi, her Hristiyan 1 milyon konseyin desteklediği papa kadar iyi bir yargıç olabilir. Sayfa 410. Hem dostlar hem de düşmanlar sonunda uzlaştırma çabalarının boşuna olacağına ikna oldular. Reformcu tek bir noktada bile boyun eğseydi, şeytanla yandaşları zafer kazanabilirdi. Fakat yılmayan kararlılığı, kiliseyi özgürlüğüne kavuşturan yol ve yeni ve daha iyi bir dönemin başlangıcı oldu. Dinsel konularda kendi başına düşünmeye ve davranmaya cüret eden bu tek bir adamın yaptığı etki, kilisede ve dünyada yalnızca kendi çağında değil, gelecekteki tüm nesiller boyunca hissedilecekti. Kararlılığı ve bağlılığı, zamanın sonuna dek benzer bir deneyimden geçen herkese güç verecekti. Allah'ın gücü ve yüceliği, insanların öğütlerinin üzerinde, şeytanın zorlu gücünün üzerinde açığa çıkıyordu. Luther kısa bir süre sonra imparatorun emriyle evine gönderildi. Bu emrin ardından mahkumiyet kararının en kısa zamanda geleceğini biliyordu. Yolu üzerinde tehditkar bulutlar dolaşıyordu. Fakat Worms'tan ayrılırken kalbi sevinç ve şükranla doldu. Papa'nın kalesini bizzat iblis koruyordu dedi. Fakat Mesih orada büyük bir gedik açtı ve şeytan Rabbin kendisinden daha kudretli olduğunu itiraf etmek zorunda bırakıldı. 11. bölüm. Luther kentten ayrılırken kararlılığının yanlış anlaşılarak isyan gibi algılanmaması için imparatora yazdı. Kalpleri araştıran Allah şahidimdir ki, dedi, majestelerine itaat etmeye en büyük samimiyetimle hazırım. İzzette ve zillette, hayatta ve ölümde ve insanın yaşam kaynağı olan Allah'ın sözü dışında hiçbir istisna olmaksızın. Bu yaşamın tüm işlerinde sadakatim sarsılmayacaktır. Zira burada kaybetmenin de, kazanmanın da kurtuluşa hiçbir etkisi yoktur. Ancak ebedi menfaatler söz konusu olduğunda, Allah insanın insana boyun eğmesini istemez. Zira ruhsal konularda teslimiyet gerçek ibadet hükmündedir ve yalnızca yaratıcıya sunulmalıdır. Adı geçen eser 7. cilt 11. bölüm. Worms'tan dönüş yolunda Luther'i oraya gelirken olduğundan daha da gurur okşayıcı bir şekilde karşıladılar. Görkemli rahipler aforoz edilen keşişi ağırladılar. Mülki amirler imparatorun kınadığı adama itibar ettiler. Vaaz vermesi istendi. İmparatorluk yasağına aldırmadan yeniden kürsüye çıktı. Allah'ın sözünü zincirleyeceğime hiçbir zaman söz vermedim, dedi ve hiçbir zaman vermeyeceğim. Cilt sayfa 420. Worms'tan ayrılışının üzerinden fazla zaman geçmeden papalık yanlıları imparatora baskı yaparak ona karşı bir tebliğ çıkarmasını sağladılar. Bu fermanda Luther, insan görünümüne ve keşiş giysilerine bürünmüş olan şeytanın ta kendisi olmakla suçlanıyordu. Kitap 11. bölüm. Kendisine verilen emniyet güvencesinin süresi dolduğunda çalışmasını durdurmak için gereken önlemlerin alınması emrediliyordu. Herkes onu barındırmaktan, yiyecek ve içecek sağlamaktan, sözle ya da eylemle, alenen ya da gizli bir şekilde kendisine yardım ya da yataklık etmekten men ediliyordu. Her nerede görülürse yakalanacak ve yetkililere teslim edilecekti. Yandaşları da hapse atılacak ve mallarına el konulacaktı. Yazıları yok edilecek, son olarak da bu fermana aykırı eylemde bulunma cüretinde bulunanlar aynı mahkumiyeti paylaşacaktı. Saksonya seçici prensi ve Luther'e en yakın prensler onun ayrılmasından kısa süre sonra Worms'u terk etmişlerdi ve böylece imparatorun fermanı kurultayın onayını aldı. Roma yanlıları büyük bir sevince kapıldılar. Reformun akıbetini kesinleşmiş görüyorlardı. Allah, hizmetkarının bu tehlike zamanında kaçabileceği bir yol hazırlamıştı. Uyanık bir göz, Luther'in hareketlerini izlemiş, sadık ve asil bir kalp kurtuluşu için kararlılıkla çalışmıştı. Roma'nın onun ölümünden başka bir şeyle tatmin olmayacağı anlaşılmıştı. Aslanın dişlerinden ancak gizlenerek kurtulabilirdi. Allah, Saksonyalı Friedrich'e hikmet vererek reformcunun korunması için bir plan hazırlamasını sağladı. Gerçek dostların da işbirliğiyle seçici prensin tasarısı hayata geçirildi ve Luther hem dostların hem de düşmanların gözlerinden başarıyla gizlendi. Evine dönüş yolculuğundaki Luther, mahiyetindekilerden koparılıp kaçırıldı ve ormanın içinden aceleyle ıssız bir dağ kalesi olan Wartburg'a götürüldü. Kaçırılması da, gizlenmesi de öyle gizemli olmuştu ki Friedrich dahi uzunca bir süre nereye götürüldüğünü bilmedi. Bu bilgisizliğin bir amacı vardı. Seçici prens, Luther'in yerini bilmediği sürece başkalarına hiçbir şey anlatamazdı. Reformcunun güvende oluşuna memnun oldu. Bu bilgi onun için yeterliydi. İlkbahar, yaz ve sonbahar geçti, kış geldi. Ancak Luther halen tutsaktı. Müjdenin ışığı sönmek üzere gibi göründüğünden Aleander'la yandaşları bayram ediyorlardı. Ancak tam aksine reformcu lambasını gerçeğin yakıtıyla doldurmaktaydı. Bunun ışığı yakında daha parlak bir şekilde yanacaktı. Luther, Wartburg'un dostane güvenliğinde bir süre için savaşın ateşinden ve kargaşasından uzak kalmanın tadını çıkardı. Fakat sessizlikten ve dinlenmeden memnuniyeti uzun sürmedi. Faal bir hayata ve sert çatışmalara alışkın olduğundan hareketsiz kalmaya fazla dayanamadı. O inziva günlerinde kilisenin durumu gözünde belirdi ve umutsuzlukla haykırdı. Yazık! Rabbin öfkesinin bu son gününde onun önünde duvar gibi durarak İsrail'i kurtaracak kimse yok. Adı geçen eser 9. kitap 2. bölüm. Düşüncelerini yine kendisine yönlendirdi ve mücadeleden çekilmesi halinde korkaklıkla suçlanmaktan endişe etti. Sonra tembelliğinden ve benliğe düşkünlüğünden ötürü kendi kendisini kınadı. Buna rağmen her gün bir insanın başarması mümkün görülenden daha fazlasını gerçekleştiriyordu. Kalemi hiçbir zaman boş durmuyordu. Düşmanları onun susturulmuş olduğunu düşünerek kendilerini avuturken hala etkin olduğuna dair somut kanıtlarla karşılaştıklarında hayrete kapıldılar ve kafaları karıştı. Kaleminden çıkan birçok kitapçık tüm Almanya'yı dolaşıyordu. Ayrıca Yeni Ahit'i Almanca'ya tercüme ederek yurttaşları için çok önemli bir hizmette bulundu. Kendi kayalık Patmos'unda yaklaşık bir yıl boyunca müjdeyi duyurmaya ve zamanının günahlarını ve yanılgılarını eleştirmeye devam etti. Fakat Allah, bu hizmetkarını toplum yaşantısı sahnesinden yalnızca Luther'i düşmanlarından korumak ya da ona bu önemli çalışmaları için sakin bir zaman sağlamak için çekmemişti. Elde edilecek olan sonuçlar bunlardan daha değerli olacaktı. Luther, dağdaki inziva köşesinin ıssızlığı ve gizliliğinde dünyevi desteklerden ve insanların övgülerinden uzaklaştırılmıştı. Böylelikle başarının sıklıkla neden olduğu gururdan ve aşırı özgüvenden korunmuş oldu. Sıkıntı ve aşağılanmayla birdenbire yükseltildiği baş döndürücü zirvelerde yeniden güvenle yürümeye hazırlandı. İnsanlar gerçeğin kendilerine getirdiği özgürlükle sevinirken, Allah'ın yanılgı ve batıl inanç zincirlerini kırmak için görevlendirdiği kimseleri göklere çıkarma eğilimindedirler. Şeytan, insanların düşüncelerini Allah'tan uzaklaştırmaya ve insan aracılara yöneltmeye çalışır. Onları yalnızca bir araç olan kişiye itibar göstermeye, böylece ilahi takdirin tüm olaylarını yönlendiren eğili görmezden gelmeye yönlendirir. Bu şekilde övülen ve itibar gören din önderleri çoğunlukla Allah'a olan bağlılıklarını unutarak kendilerine güven tuzağına düşerler. Bunun sonucunda Allah'ın sözü yerine onların rehberliğine tabi olmaya istekli insanların akıllarını ve vicdanlarını denetim altına almaya çalışırlar. Reform çalışması destekçilerinin bu ruha izin vermeleri yüzünden çoğunlukla yavaşlar. Allah reformun davasını bu tehlikeden koruyacaktı. O, bu çalışmanın insanın değil, Allah'ın damgasını taşımasını istedi. İnsanların gözleri gerçeği açıklayan Luther'e dönmüştü. O da herkesin gözlerini gerçeğin ebedi yazarına çevirmeleri için gözlerden uzaklaştırıldı.